Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 42. Ayrım. Annesi sadece başını salladı ve Nina, şimdi hikayenin bitişine yaklaştıklarına göre, annesinin ne düşündüğünü merak etmekten kendini alamadı. Maxim, lütfen beni izleyin, dedi. Dönerek onları aydınlık bir koridordan götürdü. Yürütüşleri olan kambur yaşlı kadınların ve tekerlekli sandalyedeki ufak tefek adamların yanından geçip, koridorun en sonundaki odaya girdiler. Odanın ortasında dar, hastane tipi bir yatak ve bir toplantı için getirildiği belli olan birkaç sandalye vardı. Yatakta kemikli yüzüğü ve kürdan gibi kolları olan küçülmüş bir adam yatıyordu. Kel, benekli kafasından ve kırışmış pembe kulaklarından öbek öbek beyaz saç tutamları çıkmıştı. Burnu yırtıcı bir kuşun gagası gibiydi ve dudakları neredeyse hiç görünmüyordu. İçeri girdiklerinde sağ eli titremeye başladı ve ağzının sağ tarafı gülümsemeye çalıştı. Yataktaki adam bir şey söyledi ama Nina tek kelimesini anlamadı. Seni gördüğüne sevindiğini söylüyor Anya Wilson. Uzun zaman bekledi. Babam Vasily Adamovich ve o hepinize hoş geldiniz diyor. Annesi başını salladı. Maxim sandalyeleri işaret ederek, ''Lütfen oturun.'' dedi. Pencerenin yanındaki masada bakır bir semaver, birkaç tabak, mantı, strudel ve dilimlenmiş peynir ile kraker vardı. Vasily bir şey söyledi. Sesi kuru bir yaprak gibi çatırdadı. Maxim dinleyip başını salladı. ''Üzgünüm baba. Anlayamıyorum. Yağmur hakkında bir şeyler söylüyor sanırım. Emin değilim. Hikayenizi kaydedeceğim Bayan Wilson. Anya, size Anya diyebilir miyim? Kayıt etmenin mahsuru var mı?'' Annesi parlayan bakır semavere ve dizili olan gümüşle sarılmış cam çay bardaklarına bakıyordu. Usulca bir el hareketiyle izin vererek, "Da," dedi. Nina annesinin hala ayakta duran tek kişi olduğunu fark etmemişti. Meredith'in yanındaki sandalyeye gidip oturdu. Bir an için oda tamamiyle sessizdi. Tek ses yağmurun çatıya vurma sesiydi. Sonra anneleri uzun, ağır bir nefes alıp bıraktı. Bu hikayeyi o kadar uzun zamandır tek bir şekilde anlattım ki, şimdi neredeyse nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Neredeyse bilmiyorum. Maxim kayıt düğmesine bastı. Yüksek bir çıt sesi çıktı ve kaset dönmeye başladı. Ben Anya Petrovna Witson değilim. Bu benim aldığım isim. Dönüştüğüm kadın. Bir derin nefes daha aldı. Ben Veronika Petrovna Marchenko Witson'ım ve Leningrad benim şehrim. O benim bir parçam. Uzun zaman önce o caddeleri ayaklarımın tabanını ya da avuçlarımın içini bildiğim gibi bilirdim. Ama ilgilendiğiniz benim gençliğim değil. Gerçi dönüp baktığımda çok fazla bir gençliğim olduğu söylenemez. 15 yaşındayken babamı alıp götürdüklerinde büyümeye başladım ve savaşın sonu geldiğinde yaşlanmıştım. Fakat bu hikayenin ortası, aslında başlangıcı, 1941 yılının Haziran ayı. Gelmek üzere olan kış için konserve yapılacak sebzeleri toplamaya gittiğim köyden eve dönüyorum. Nina gözlerini kapatıp geriye yaslandı, kelimelerin görüntüleri hayalinde canlandırmasına izin verdi. Daha önce bir masal olarak dinlediği şeyleri duydu ama bu kez hepsi gerçekti. Kara şövalyeler, prensler ya da goblinler yoktu. Önce aşık olan ve çocukları olan genç bir kadın olarak, sonra Luga hattında kazılar yapan ve bombalanmış yerlerden geçen korkmuş bir kadın olarak sadece Vera vardı. Nina, Olga öldüğünde gözyaşlarını silmek zorunda kalmıştı ve Vera'nın annesi öldüğünde bunu tekrar yapmıştı. Annesi son derece basitçe, "O öldü," dedi. "Oğlumun, büyük annemin nesi var?" dediğini duyuyorum ve bu, ağlamamak için topladığım bütün gücümü tüketiyor. Battaniyeyi annemin göğsüne kadar çekiyorum. Son ayda yüzünün ne kadar kemikli bir hale geldiğini fark etmemeye çalışıyorum. Onu yemek yemeye zorlamam gerekiyor muydu? Bu hayatımın geri kalanında hiç aklımdan çıkmayacak bir soru. Eğer zorlasaydım, bu battaniyeyi çocuklarımdan birinin üzerine örtüyor olabilirdim. Bunu nasıl yapabilirdim? Leo tekrar, anne, diyor. Büyük anne, Olga ile birlikte olmaya gitti, diyorum ve ne kadar güçlü olmaya çalışsam da sesim çatallaşıyor, sonra çocuklarım ağlıyor. Onları avutan Sasha. Benim içimde hiç avuntu kalmadı. İliklerime kadar üşüyorum. Ve eğer birisi bana dokunursa bir yumurta gibi çatlayacağımdan korkuyorum. Gölgeli soğuk odamızda başım öne eğik, çok geç kalmış bir duayı ederken uzun bir süre ölmüş annemin yanında oturuyorum. Sonra uzun zaman önce avutulmaya ihtiyacı olan çocuk benken annemin bana söylediği bir şeyi hatırlıyorum. Ondan bir daha bahsetmeyeceğiz. O zaman babamın bizim için bir tehlike olması ve suçları yüzünden böyle olduğunu düşünmüştüm. Ama annemin yanında otururken onun hareket ettiğini hissediyorum. Yemin ederim hissediyorum. Uzanıyor ve elime dokunuyor. Aylardır ilk kez ısındığımı hissediyorum. Ve o zaman bana ne söylediğini anlıyorum. Hayatına devam et. Unutabilirsen unut, yaşa. Bu öğüdün babamın kim olduğuyla pek ilgisi yok. Bu hayatın ne olduğuyla ilgili. Ölümün sizi ne hale getirdiğiyle. Anneme baktığımda elbette hareket etmiyor. Teni soğuk ve onun benimle gerçekten konuşmadığını biliyorum. Ama konuştu. Ve böylece yapmak zorunda olduğum şeyi yapıyorum. Hayattaki yeni rolümü hissederek ayağa kalkıyorum. Ben şimdi annesiz bir kız, kız kardeşi olmayan bir kadınım. Doğduğum aileden geriye hiç kimse kalmadı. Sadece kurduğum aile var. Annem hepimizin ama özellikle benim içimde. Anya, annemin hayranlık uyandıran gücüne sahip. Leo, Olga'nın kolayca gülebilme özelliğini. Ve ben içimde ikisinin de en iyi taraflarına ve babamın da hayallerine sahibim. Bu yüzden şimdi hepimiz olarak benim görevim. Sasha birdenbire yanıma geliyor. Bana sıkıca sarılıyor ve ben yüzümü onun boynunun soğuk kıvrımlarına bastırıyorum. Günün birinde buralardan uzakta olacağız diye söz veriyor. Alaska'ya gideceğiz. Tıpkı konuştuğumuz gibi her zaman böyle olmayacak. Onun bir hayalini, bizim hayalimizi hatırlayarak Alaska diyorum. Gece yarısı güneşi toprakları. Dipnot 57. Kuzey Kutup Dairesi üzerinde bulunan İsveç, Norveç, Finlandiya, Rusya, Kanada'nın kuzey bölgeleri, İzlanda, Grönland, Laponya ve Alaska'yı kapsayan güneşin batmadığı gecelerin yaşandığı yerlere verilen genel ad. Evet. Ama böyle bir hayal, herhangi bir hayal, şimdi çok uzak ve yalnızca benim acımı daha da artırıyor. Sasha'ya bakıyorum ve bir şey söylemesine rağmen yeşil gözlerinde düşüncelerini ya da belki de kendi düşüncelerimin yansımasını görüyorum. Her durumda birbirimizden kopuyoruz. Ve Sasha çökmüş. Gözleri kızarmış çocuklarımıza, anne ve ben büyük anneyle ilgilenmeliyiz, diyor. Leo mutfakta yere oturarak ağlamaya başlıyor. Ama bu oğlumun üzüntüsünün, gözyaşlarının sönük bir benzetmesi, biliyorum. Sağlıklıyken onun gözyaşlarına boğulduğunu gördüm. Şimdi o sadece gözlerinden yaş akıtıp orada oturuyor. Daha fazlasını yapamayacak kadar aç ve bitkin. Anya ağırbaşlı bir şekilde, "Biz burada kalacağız baba," diyor. "Ben Leo'ya göz kulak olacağım." Sasha, "Benim iyi çocuklarım," diyor. Ben annemi yıkarken ve ona en iyi elbiselerini giydirirken o bir süre çocukları oyalıyor. Annemin ne kadar küçüldüğünü ve zayıfladığını fark etmemeye çalışıyorum. Hiç benim annem gibi değil ama söyledikleri şey doğru. Çocuklar tekrar çocuk olacak yetişkinler oluyorlar. Nazik bir şekilde annemin bedenini yıkarken, elbisesinin düğmelerini iliklerken ve saçına toka takarken kendimi bu döngüyü düşünmekten alamıyorum. İşim bittiğinde annem uyuyormuş gibi görünüyor. Eğilip onun soğuk, buz gibi yanağını öpüyorum ve vedamı fısıldıyorum. Sonra zamanı geliyor. Sasha ve ben dışarı çıkmak için giyiniyoruz. Sahip olduğum her şeyi giyiyorum. 4 çift çorap, annemin büyük numara çizmeleri, pantolonları, elbiseleri, kazakları, paltomun içine zar zor sığabiliyorum ve başımın etrafına bir eşarp sardığımda yüzüm bir çocuğun yüzüne benziyor. Dışarıya, soğuğa çıkıyoruz. Kasvetli bir gün. Bazı yerlerde sokak lambaları yanıyor. Lambaların ışıkları yağan karla bulanıklaşmış. Annemi bir zamanlar ailemizin oyuncağı olan kırmızı kızağa bağlıyoruz. Ve şimdi bu belki de sahip olduğumuz en önemli eşya. Tanrı'ya şükür. Sasha çok fazla olan karların arasından kızağı çekecek kadar güçlü. Ben güçsüzüm. Bunu kocamdan saklamaya çalışıyorum ama nasıl saklayabilirim? Derinliği diz boyu olan karların içinde attığım her adım benim için bir işkence. Aldığım nefesler şiddetli, yakıcı soluklar haline geliyor. Oturmak istiyorum ama bunu yapmamam gerektiğini biliyorum. Önümüzde bir adam sarhoşlukla zikzak çizerek ilerliyor. Bir sokak lambasına tutunuyor ve eğiliyor, güçlükle nefes alıyor. Yürüyüp onun yanından geçiyoruz. Biz şimdi böyle yapıyoruz, böyle olduk. Ben de güçlükle nefes alarak geriye dönüp baktığımda adam karların içine düşmüş. Eve dönerken onun morarmış yüzünü, donmuş bedenini göreceğimizi biliyorum. Sasha, bakma, diyor. Yine de görüyorum, diyorum ve güçlükle ilerlemeye devam ediyorum. Nasıl görmeyebilirim? Söylentilere bakılırsa çoğunlukla yaşlı adamlar ve küçük çocuklar olmak üzere günde 3000 kişi ölüyor. Her nasılsa biz kadınlar daha güçlüyüz. Şükürler olsun ki Sasha orduda bu yüzden bir ölüm belgesi almak için kuyrukta sadece birkaç saat beklememiz gerekiyor. Annemin yiyecek payını kaydedeceğiz ama onun ölümü hakkında yalan söylemek aç kalmaktan daha tehlikeli. Kuyrukta beklemenin sıcaklığından ayrıldığımız zaman çok yorgun olmaktan da öteyim. Açlık midemi kemiriyor ve kendimi öyle sersemlemiş hissediyorum ki bazen nedensiz ağlıyorum. Gözyaşları anında yanaklarımda donuyor. Mezarlıktaki sokak lambaları yanıyor. Oysa ben karanlık olmasını istiyorum. Yağan karlarda bedenler saklı. Beyazla kaplanmışlar ama onları tanımamaya imkan yok. Cesetler mezarlıkların kapısında yakacak odun gibi üst üste yığılmış. Toprak ölüyü gömemeyecek kadar donmuş. Bunu bilmem gerekirdi. Kafam çalışsaydı bunu bilirdim ama açlık beni aptallaştırdı ve yavaşlattı. Sasha bana bakıyor. Gözlerindeki üzüntü dayanılmaz. O anda pes etmek, sadece karların içine yığılıp kalmak ve umursamaktan vazgeçmek istiyorum. Cesetleri sayamıyorum bile. Onu burada bırakamam, diyorum. Onu tekrar eve de götüremem. Bu çok fazla komşunun yaptığı bir şey. Sadece apartman dairelerinin bir köşesinde ölüye yer ayırıp oraya koymak. Ama ben bunu yapamam. Sasha başını sallayıp ilerliyor. Kar tepeciklerinin etrafından kızağı çekerek onu karanlık, sessiz mezarlığa götürüyor. El ele tutuşuyoruz. Diğerimizin nerede olduğunu bilebilmemizin tek yolu bu. Karlarla ve buzla süslenmiş bir ağacın altında boş bir yer buluyoruz. Bu ağacın onun koruyucusu olacağını ümit ediyorum. Çünkü ben onu koruyamadım. Birbirimize yerin burası olduğunu söylerken yağan karların içinde sesimiz yankılanıyor. Her zaman bu ağacı bileceğim. Tanıyacağım ve günün birinde onu yine burada bulacağım. Ya da en azından burada duracak ve onu hatırlayacağım. Bundan böyle nerede olursam olayım, her zaman Aralık ayının 14'ünde onu hatırlayacağım. Bu çok fazla değil ama yine de bir şey. Karların üstüne diz çöküyorum. Ellerimde eldiven varken bile ipleri çözerken ve donmuş cesedini serbest bırakırken soğuktan parmaklarım titriyor. Üzgünüm anne, diye fısıldıyorum. Dişlerim takırdıyor. Kör bir kadın gibi karanlıkta onun yüzüne dokunuyorum. Nasıl göründüğünü hatırlamaya çalışıyorum. Baharda geri geleceğim. Sasha beni ayağa kaldırarak, "Hadi," diyor. Bunun için bile karların içinde diz çökmemem gerektiğini biliyorum. Dizlerim çoktan daha çok üşümeye başladı. Çok yakında bacaklarımı hissedemeyeceğim. Onu orada bırakıyoruz. Tek başına. Soluk alışımız düzensiz. Sasha daha sonra biz eve doğru ilerlerken, "Yapabileceğimiz tek şey bu," diyor. Yapmak istediğim tek şey uzanıp yatmak. O kadar aç, yorgun ve üzgünüm ki. Ölecek olsam bile umurumda değil. "Evet," diyorum. Umurumda değil. Sadece durmak istiyorum. Ama Sasha orada ilerlemeye devam etmem için ısrar ediyor. Ve eve döndüğümüzde çocuklarım bizimle birlikte yatağa yatıyor. Kocam orada olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum. O gece yatakta Sasha bana, "Pes etme," diye fısıldıyor. "Sizi buradan çıkarmanın bir yolunu bulacağım." Söz veriyorum. Pes etmemeyi kabul ediyorum. Fakat o zaman bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Ve sabah olunca yanağımı öpüyor, beni sevdiğini fısıldıyor ve gidiyor. Aralık ayının sonlarında şehir yavaşça donarak ölüyor. Neredeyse her zaman karanlık. Kuşlar gökyüzünden taşlar gibi düşüyor. İlk önce kargalar ölüyor, bunu hatırlıyorum. Berbat bir soğuk var. Sıfırın altında 20 derece normal sayılıyor. Tramvaylar çocukların gözden düşen oyuncakları gibi rayların üzerinde duruyor. Şimdi her yerde kızaklar var. Kadınlar evlerine bir şeyler, yanmış binalardan tahtalar, Neva nehrinden kovalarca su, yakabilecekleri ya da yiyebilecekleri herhangi bir şeyi taşımak için caddelerde kızakları çekiyorlar. Neler yiyebileceğiniz sizi hayrete düşürür. Bakkallarda satılan sosislerin insan etinden yapıldığına dair söylentiler var. Artık bakkallara gitmiyorum. Ne anlamı var ki? Güzel kürk paltoların ve mücevherlerin çok ucuza satıldığını ve depoların süprüntülerinden ve talaştan yapılan küspenin fahiş fiyatlarla satıldığını görüyorum. Ben ve çocuklarım olabildiğince az şey yapıyoruz. Dairemiz şimdi her zaman kapkara. Karanlığı aydınlatacak sadece çok az gün ışığı ve mum var. Küçük burz hukamız her şeyimiz. Isıtıcımız ve ışığımız. Hayatımız. Dairemizdeki mobilyaların büyük çoğunluğunu yaktık ama hala kalan bazı parçalar var. Üçümüz bütün gece birbirimize sıkıca sarılıyor, sabah yavaşça uyanıyoruz. Sahip olduğumuz bütün battaniyelerin altında sobaya yaklaştırılmış yatağımızda uyuyoruz. Ama yine de donmuş saçlar ve yanaklarımızda buzla uyanıyoruz. Leo'da beni endişelendiren bir öksürük ortaya çıktı. Ona sıcak su içirmeye çalışıyorum ama karşı koyuyor. Onu suçlayamam. Kaynadıktan sonra bile suyun tadı nehrin donmuş yüzeyinden yatan cesetlerin tadı gibi. Soğukta kalkıyorum ve bir sandalyenin ayağını kırmak ya da bir çekmeceyi parçalamak ne kadar vakit alırsa alsın bunu yapıyorum. Ve tahtaları sobaya atıyorum. Kulaklarımda bir çınlama var. En ufak bir adımda beni yere seren bir tür baş dönmesi. Yine de yavrularımı öpüp uyandırırken gülümsüyorum. 42. ayrımın sonu. Sayfa no 450. Devamı 43. ayrımda.